Sayfa 49. 4. Bölüm. Vefa yalnızca bir semt adı değildi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığındaki artış nedeniyle yargılanmasına, dönemin mülkiye baş müfettişi Candan Eren'in hazırladığı soruşturma dosyası dayanak oluşturuyordu. Mülkiye baş müfettişlerinin inceleme raporunun sonuç bölümünde Erdoğan'ın mal varlığında Erdoğan'ın kendi beyanına göre en az 10 kat artış olduğuna işaret ediliyordu. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki yargıya ulaşan yolsuzluk iddialı dosyaları hazırlayan da Candan Eren'di. Candan Eren'e ne mi oldu? Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kurulan 2. AKP hükümeti döneminde baş müfettiş Candan Eren yaptığı bir soruşturma nedeniyle soruşturma geçirdi ve hakkında dava açıldı. Candan Eren hakkında düzenlenen iddianamenin altında imzası bulunan başsavcı da Fahri Kasırgay'dı. Dava açan başsavcı vekili kızakta. Recep Tayyip Erdoğan hakkında mal varlığındaki artış nedeniyle açılan davanın iddianamesinin altında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Selçuk'un imzası bulunuyordu. Parlamenterler hakkındaki soruşturmaları yürütme görevini üstlenen Selçuk, AKP iktidarıyla birlikte kızak göreve getirildi. Bekir Selçuk artık parlamenterleri soruşturmayacak, cezaevlerinden sorumlu olacaktı. Çiçek görevden almak rutin işlem. Bekir Selçuk'un görev alanındaki yargıdaki deyişiyle kızağa çekilmesi değişikliği, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun soru önergesine verdiği yanıtta şöyle açıklıyordu. Cumhuriyet Başsavcı vekilleriyle savcılarının iş bölümleri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenmekte olup, Sayın Başbakan hakkında 3628 sayılı kanuna aykırılık iddiasıyla açılan davadan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kadrosuna yapılan atamalar, gelişen olaylar ve iş durumları nedeniyle 15 Ekim 2002 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir iş bölümü yapılarak davayı açan başsavcı vekilinin yani Bekir Selçuk'un daha önceki iş bölümlerindeki cezaevlerinden sorumlu olma görevine ek olarak infaz işlerinden sorumlu olma görevinin de kendisine tevdi edildiği ve uhdesinde bulunan parlamenterler hakkında soruşturmaları yürütme görevinin başka bir Cumhuriyet Başsavcı Vekiline verildiği, bu değişikliğin her başsavcılıkta zaman zaman yapılan iş bölümü değişikliği niteliğinde olduğu. Cemil Çiçek Erdoğan'ın beraat ettiği AKP'nin Abdullah Gül Başbakanlığındaki iktidarı döneminde yapılan bu görev değişikliğini rutin bir iş bölümü olarak nitelendiriyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP Genel Başkanı olarak soruşturan ve hakkında dava açan Bekir Selçuk'tan parlamenterlerle ilgili soruşturma görevinin alınmasında başsavcı vekiliyle iktidarın bazı milletvekillerinin yaşayabileceği olası olumsuzluklarının önünün kesilmesi amaçlanmış olabilir miydi? Yoksa yalnızca geçmişin acısını çıkarmak mıydı? Her ikisi de yargı bağımsızlığı açısından düşündürücü sorulardı. Kasırgadan kurtarıp müsteşarlığa. AKP iktidarının ilk aylarında en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında özellikle Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki bürokratlarını devlet kadrolarına taşıma girişimleri geliyordu. Onlarca bürokratın kararnamesi Çankaya Köşkü'nden birer birer uygun görülmeyerek geri gönderiliyordu. Bu sıkıntının yaşandığı bakanlıklardan birisi de Adalet Bakanlığı'ydı. 6 ay boyunca Adalet Bakanlığı müsteşarlığına Çankaya Köşkü'nün de onaylayabileceği uygun bir aday bulunamamıştı. Müsteşar adaylarının kararnameleri Çankaya Köşkü'nden dönerken sonunda bu görev için tanıdık ve uygun bir isim bulundu. 4 Ekim 2003 tarihinde Adalet Bakanlığı müsteşarlığına Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrisi, mal varlığı soruşturması döneminde beraat kararını temyiz etme yetkisini kullanmayarak beraatin kesinleşmesinin yolunu açan Fahri Kasırga getiriliverdi. Bir beraat bir bakanlık. Erdoğan'ın beraat kararının kesinleşmesini sağlayan Fahri Kasırga'nın AKP iktidarı dönemindeki yükselişi bununla da sınırlı kalmadı. İktidarın 22 Temmuz 2007 tarihinde erken seçim kararı almasıyla birlikte Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının görevlerinden ayrılması ve yerlerine bağımsız bakanların atanması gerekiyordu. Cemil Çiçek'ten boşalan Adalet Bakanlığı için uygun görülen bağımsız isim de Fahri Kasırga oldu. Avukat Turgut Kazan, Fahri Kasırga'nın Adalet Bakanı olarak atanması işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Gerekçesi ise Anayasa'nın 114. maddesinde belirtilen bağımsız ve tarafsız olma niteliklerine sahip olmadığı iddiasıydı. Adli sicili silen hakim Yargıtay üyesi. Kapatılan Diyarbakır 3 No'lu DGM, Recep Tayyip Erdoğan'ı Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle Türk Ceza Yasası'nın halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik ettiği gerekçesiyle mahkum etmişti. Erdoğan'ın bu mahkumiyeti de adli sicil kaydına işlenmişti. Belge 16. Erdoğan'ın avukatları 9 Eylül 2000 tarihinde Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak DGM'nin kararının vaki olmamış, yani gerçekleşmemiş sayılması ve mahkumiyetin adli sicil kaydından silinmesini istediler. İsmail Rüştü Cirit Başkanlığındaki Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DGM'nin kararının vaki olmamış sayılmasına, adli sicil kaydının silinmesine oy çokluğu ile karar verdi. Bu, Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesi için verilen ilk karar olma özelliğini taşıyordu. Ancak karara Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Üst mahkeme olarak itirazı inceleyen Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 numaralı mahkemenin kararını kaldırdı. Başkan İsmail Rüştü Cirit ise AKP döneminde başkanlığını Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in yaptığı, Müsteşarı Fahri Kasırgan'ın üye olarak katıldığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine seçildi. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi. Düğmeye basan müfettiş görevden alındı. Siyasette kin tutulmayacağının altını çizen Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde kendisine dava açan başsavcı vekilinin kızağa alınması, mal varlığındaki artış nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunan Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren'in ise İçişleri Bakanlığı'nın 22 Mayıs 2004 tarihli kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğinden alınarak Zonguldak Vali Yardımcılığına atanması uygun görülüyordu. Ancak Candan Eren, Danıştay 2. Dairesi'nin kararı ile görevine geri dönüp Mülkiye Başmüfettişliğine yeniden başlayacaktı. Lehte rapor yazanlara valilik ödülü. Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren dışında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde verilen ihalelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmalarda Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Avni Coş ile Enver Salihoğlu da görev aldı. Hüseyin Avni Coş ve Enver Salihoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediyenin üst düzey bürokratları hakkında, ki büyük çoğunluğu AKP milletvekili, yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle de adli işleme gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi. Zaman içerisinde Recep Tayyip Erdoğan da Vefa'nın yalnızca İstanbul'da bir semt adı olmadığını kanıtladı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Avni Coş, Bingöl Valisi olarak görevlendirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturulmasına yer olmadığına ilişkin rapor düzenleyen Mülkiye Başmüfettişi Enver Salihoğlu da Başbakan'ın memleketi Rize'ye vali olarak atandı. Siirt'i unutmadık. Bingöl'de 1 Mayıs 2003 tarihinde gerçekleşen depremin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Hüseyin Avni Coş'un adı sıkça gündeme geldi. Kızılay'ın bölgeye ulaştırdığı çadırların dağıtımında bazı kişilerin kollandığı gerekçesiyle yurttaşlar hükümet konağı önünde protesto eylemi yaptılar. Vali istifa sloganlarının atıldığı sırada bir polis minibüsünün halkın üzerine sürülmesi Bingöl'de tansiyonu yükseltti. Aynı gün Bingöl Emniyet Müdürü Osman Nuri Özdemir merkeze alındı. Ankara'nın bu kadar hızlı hareket ederek olaylarda sorumlu görülen emniyet müdürünü merkeze alması dikkat çekiciydi. Nasıl bu kadar hızlı hareket edebildiği sorusunun yanıtı hayli eski bir hesaba dayanıyordu. Şimdi biraz gerilere gidelim. Tarih 6 Aralık 1997. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'te yurttaşlara sesleniyordu. Siirt Valiliği adına Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi izleyen Hükümet Komiseri Ahmet Cemil Özmen'in düzenlediği rapor şöyleydi. RP Siirt İl Başkanlığı tarafından organize edilip 6 Aralık 1997 Cumartesi günü ilimiz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı açık hava toplantısını ilgi emir gereğince Hükümet Komiseri sıfatıyla izledim. Saat 13'te başlayan açık hava toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan konuşma yaparak çeşitli konularda görüşlerini dile getirdi. Yaklaşık 3500-4000 kişinin katıldığı ve saat 14.30'da sona eren söz konusu açık hava toplantısında yasalara aykırı herhangi bir hususun saptanmadığını bilgilerinize arz ederim. Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ses ve görüntü kayıtları Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mahkumiyetin rövanşı alınıyor. Gazeteci Saygı Öztürk'ün 3 Mayıs 2003 tarihli Star gazetesindeki haberinden öğreniyoruz ki, Erdoğan'ın siyasi haklarını kaybedip yasaklı konuma gelmesine neden olan bu konuşmayı başsavcılığa ileten emniyetin başındaki isim Osman Nuri Özdemir'in ta kendisiydi. Erdoğan'ın cezaevine girmesine neden olan konuşmayı gönderen Özdemir, Bingöl'de depremin yaşandığı günlerde İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bingöl'de meydana gelen depremin ardından yaşananların sorumlusu olarak Erdoğan'ın siyasi yasağına dayanak oluşturan konuşmasını başsavcılığa ileten ilin emniyet müdürü merkeze çekiliyordu. Saygı Öztürk'ün deyimiyle AKP'nin iktidara gelmesinin ardından Siirt'in rövanşı alınmıştı. 5. Bölüm Erdoğan'ın Ticari Yaşamı ve Şirketleri. Sayfa 56. Akşama Ülker getiren Başbakan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta makam aracının bagajında taşıdığı bir tutam bal tadındaki Ülker'in çikolata ve gofretlerini çocuklara dağıtıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari faaliyetinin etik olup olmadığı tam da bugünlerde tartışılıyordu. Biz tüccar siyaseti yapacağız. Böyle yapmazsak, olaylara böyle yaklaşmazsak ekonomideki sıçramayı yapamayız diyen Erdoğan, siyasete nasıl bir yol izleyeceğini de açıkça ortaya koyuyordu. Bu nedenle de Erdoğan kendince ticari faaliyetlerinden vazgeçmek istemiyordu. Şirketlerdeki ortaklığı için hakem atamayı bile düşünmüştü Erdoğan. Ancak bu hukuken mümkün olmuyordu. Başbakan ortağı olduğu şirketlerin başına kendisi adına işlemleri izleyecek birisini ataması hukuken mümkün olmadığı gerekçesiyle bu düşünceden vazgeçerek acaba hisselerini tamamen çocuklarına ya da bir yakınına devretmeyi neden düşünmemişti ki? Çikolatalı gofretler şirketten. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İhsan Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortağıydı. Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketlerin tümü de İstanbul'un Anadolu yakasında Ülker ürünlerinin dağıtımını yapıyordu. Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Ülker grubunun bisküvi ve çikolata ürünlerini dağıtan şirketiydi. Grubun süt, yağ, yoğurt dağıtımını ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu İhsan Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ üstlenmişti. Durumu özetleyecek olursak, tüccar başbakanın tartışmalara konu olan 3 şirketi de Ülker grubunun ürünlerinin dağıtımını yapıyordu. Erdoğan'ın vazgeçemediği ortakları. Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 4 Ocak 1995 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldu. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Ziya İlgen, Erdoğan'ın eniştesi, Atilla Özokur, Ergün Bodur ve Reşat Sözen üstlendi. Şirketin iş konusu her türlü yaş ve kuru meyve ile sebzeden kuru yemiş, nebati ve hayvani yağdan konserveye, salçadan reçele kadar her türlü gıda alanında faaliyet yürütmekti. Şirketin sermayesi ise 350 milyar liraydı. 500 milyar lira sermaye ile kurulan İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çalışma alanı, meslek grubu ise resmi kayıtlara yağ, peynir ve yoğurt olarak kaydedildi. Bu şirketin yönetim kurulu üyeliklerini de Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'de olduğu gibi Atilla Özokur, Ergün Bodur, Reşat Sözen ve Ziya İlgen üstlenmişti. Recep Tayyip Erdoğan için bu kişilerle ortaklık etmek bir vazgeçilmezdi. Başbakanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra kurduğu yeni doğan gıda pazarlama ve ticaret anonim şirketini de Sözen, Özokur, İlgen ve Bodur ile kuracaktı. Başbakanın şirketlerinin iş hacmi artıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin AKP iktidarı döneminde artan iş yoğunluğu da dikkate alınarak sermayesine 1 trilyon 150 milyar lira artırım yapıldı. Şirketin 2004 yılındaki olağanüstü genel kurulunda şirketin sermayesinin 350 milyar liradan 1 trilyon 150 milyar liraya çıkartılması kararlaştırıldı. Arttırımın 1 trilyon 115 milyar 400 milyon lirası şirkete ait taşınmazların satış kârından karşılanacaktı. Olağanüstü genel kurulda sermaye arttırımının 34 milyar 600 milyon lirasının ise Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu şirket ortakları tarafından nakit olarak 31 Temmuz 2007 tarihine kadar ödenmesi benimsendi. Erdoğan'a düşen kar payı. Erdoğan'ın 2007 yılına kadar hissesiyle orantılı olarak 4 milyar 152 milyon lira ödemesi gerekecekti. Olağanüstü genel kurulda hisse artırımına gitmeyen Erdoğan'ın %12'lik payı karşılığında sahip olduğu tutar 180 milyar liraya yükseldi. Olağanüstü genel kurulda şirketin 2001 ve 2002 yılı kârından dağıtım yapılması da benimsendi. Buna göre şirketin söz konusu yıllardaki kârların ikinci tertip yedek akçeler dahil 611 milyar 100 milyon liranın ortaklara dağıtılması kararlaştırıldı. Erdoğan %12'lik hissesi karşılığında 73 milyar 332 milyar lira kâr payı alacaktı. Helal kazancın vergisi nasıl ödendi? Recep Tayyip Erdoğan için ticarette esas olan helal kazancın vergisini ödemekti. Dünden bugüne Tercüman gazetesine yayımlanan 3 Mart 2004 tarihli söyleşisinde bunun özellikle altını çiziyordu. Buna da kim ne diyebilirdi ki? Ticarete başbakan olduktan sonra da başlamamıştı. Öyle olsa haydi yine eleştirsinlerdi. Ama Erdoğan ticarete 17 yılını vermişti. Devlette de hiçbir alışverişi yoktu. Yalnızca küçük bir konu hariç, vergi. Kazancının vergisini veriyordu. Üstelik vergi konusunda da en hassas kurumlardan birisinin distribütörü olarak. Kola Turka sevgisinin nedeni. Erdoğan 18 Ağustos 2003 tarihinde Sakarya Akyazı'da bulunan Kola Turka fabrikasının açılışını yapıyordu. Kola Turka'nın ilk çıkışının çok anlamlı ve farklı olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye genelinde Ülker ailesi diğer ürünlerde nasıl tutturduysa, Kola Turka'da da tutturması, arzu edildiği zaman bir şeyin başarıldığını göstermesi bakımından anlamlıdır, diyordu. Erdoğan için Kola Turka'nın çıkışının anlam ve farklılığının nedeni ise kısa süre sonra öğrenilecekti. Şimdilik bu konuyu daha sonra irdelemek üzere burada bırakıp Erdoğan'ın siyaset ticaret açmazına ilişkin eleştirilere yaklaşımına bakalım. Recep Tayyip Erdoğan ortağı olduğu şirketler nedeniyle sıkça eleştirilerin hedefi olunca bir ara hukukçulara kayyuma devretme konusunu danışma gereksinimi duydu. Bunun hukuken olanaksız olduğu gerekçesiyle hakem atayamadığı, bu nedenle de ticari faaliyetini sürdürmek zorunda kaldığına inanılmasını bekliyordu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin iktidarından önce kurduğu şirketlere başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra bir yenisini daha eklemesi doğrusu inandırıcılığını güçleştiriyordu. Erdoğan dünden bugüne Tercüman gazetesindeki söyleşisinde "Başbakan olduktan sonra yeni bir şey eklenmiş de değil" diyordu. Oysa Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra 10 Aralık 2003 tarihinde Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ'yi kurmuştu. Başbakan Erdoğan'ın 4. şirketi Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ 100 milyar lira sermaye ile kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şirketteki payı %12 idi. Başbakanın kardeşi Mustafa Erdoğan şirketin %9'una, Reşat Sözen %30'una, Sabri Ülker'in damadı Ülker Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Özokur'un kardeşi Atilla Özokur %25'ine, Ergün Bodur %15'ine, eniştesi Ziya İlgen ise %9'una sahip oldu. Erdoğan'ın Kola Turka fabrikasının açılışında söylediği anlamlı ve farklı çıkış sözlerinin nedeni anlaşılıyordu. Piyasada tutması arzusunu dile getirdiği Kola Turka'nın İstanbul'un Anadolu yakasına dağıtımını Başbakan Erdoğan'ın şirketi Yeni Doğan Gıda AŞ yapacaktı. Fabrikanın açılışında Kola Turka yazılı şapkayla fabrikayı gezen Erdoğan, objektiflere karşı yeni içeceği yudumluyordu. Başbakan şirketi nasıl kurulur? Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin faaliyet alanı ise adı zamanla Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen Kola Turka başta olmak üzere Ülker'in ürettiği içeceklerin dağıtımıydı. Şirket İstanbul'un Anadolu yakasında 6000 noktaya dağıtım yapıyordu. Ticari faaliyetlerini başbakanlıktan önce kurduğu şirketler aracılığıyla yürüten ve etik konusundaki duyarlılığı bilinen Erdoğan, acaba yeni kurulan şirketten haberdar edilmemiş miydi? Ortaklardan Atilla Özokur 25 Aralık 2003 tarihli Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Koskoca başbakana sormadan bir şirket nasıl kurarsınız?" diyerek bu sorunun kendince anlamsızlığını ortaya koyuyordu. Aslında Erdoğan tüm eleştirileri görmezden gelip kulak ardı ederek ticarette bildiği yolda ilerliyordu. Recep Tayyip Erdoğan'a 220 bin dolar 55 bin mark borç veren oğlu Ahmet Burak Erdoğan ise Atilla Özokur'un söylediğine göre en yalın ifadeyle yeni şirkette 500 milyon lira dolayında maaşla çalışan bir personeldi. Hepsi o kadar. Erdoğan mal varlığındaki ciddi artış nedeniyle yargılandığı davada servetindeki artışın en temel kaynaklarından birisi olarak 500 milyon maaşla çalışan oğlundan aldığı borç dövizleri bildirmişti. Erdoğan senin sorunu yanıtlamaz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haksız mal varlığı edindiği gerekçesiyle yargılandığı dava sırasında mal varlığındaki artış hanesinde görünenleri büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın düğününde geleneklere göre takılan takılardan elde ettiğini açıklamıştı. İstanbul CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal Erdoğan'ın 10 Ağustos 2004 tarihinde Reyyan Uzuner ile yapılan nikahında takılan altınların adedini ve tutarını merak etti. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı. Başbakanlık yaptığınız dönemde çocuklarınızın düğününe gelen konukların, çocuklarınıza taktığı takıların cinsi, adedi ve tutarı ne kadardır? Konuğunuz yabancı devlet adamlarınca getirilen armağanlar var mıdır? Bu armağanların cinsi nedir? Bu armağanlar 3628 sayılı yasanın mal bildirimi yasası 3. maddesine göre beyan edilmiş midir? AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Başkanı Bülent Arınç soru önergesini ilginç bir gerekçeyle geri çevirdi. İç tüzüğün 96. maddesine göre soru kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. İlgi önergenizde yer alan bir numaralı sorunuz belirtilen nitelikleri taşımadığından önergeniz işleme konulmamış ve ilişikle iade edilmiştir. Gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusu uzun, özel yaşama ilişkin ve kişisel görüş içeren nitelikte miydi? Murano Adası'ndan vazo. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saydam yönetim sözünü hiç ağzından düşürmeyen Başbakan Erdoğan'a ne kadar takı takıldığını ve yabancı konukların armağanlarının cinsini sorduğu oğlunun düğününe İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Arnavutluk Başbakanı Fatos Lanov da katıldı. Düğünde 9.000 kişi yerini almıştı. İtalya Başbakanı Berlusconi nikahtan önce uğradı. İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine damat Bilal Erdoğan'a saat, geline kolye, Başbakan Erdoğan'a Venedik Murano Adası'nda üretilen dünyaca ünlü kristal vazo, Emine Erdoğan'a ise bilezik hediye ettiğini söyledi. Erdoğan devletle barışıyor. Recep Tayyip Erdoğan aktif siyaset sahnesinde hocası Necmettin Erbakan ile yollarını ayırdıktan sonra Milli Görüş gömleğini çıkarıverdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 21 Kasım 1994 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki açıklamasında "Elhamdülillah şeriatçıyım" diyen Erdoğan artık değiştiğine de inanılmasını istiyordu. Siyasi geçmişinden Milli Görüş gömleğini bir çırpıda çıkararak kurtulan başbakan, AKP'nin çıkardığı aflarla da ekonomik geçmişinden kurtuluyordu. AKP iktidarının başlattığı toplumsal barış ve temiz sayfa açma atağının en önemli ayağı vergi affıydı. Peki 27 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren vergi affı kısaca neydi? Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından hazırlanan düzenleme, vergisini ödemekte güçlük çeken mükellefler ile devletin barışmasından çok vergi kaçakçılarını ve naylon faturacılarının affedilmesiydi. Naylon fatura sahte belge kullanarak devletten vergi iadesi alanlar, devlet kayıtlarını tahrip edenler, ödemesi gereken vergiyi ödemeyenler ve vergi matrağını gizleyenlerin affedilmesiydi. Vergi yükümlüleri 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında beyan ettikleri vergi matrağını, yani vergiye esas gelirini, gönüllü olarak arttırıp arttırdığı bölümün vergisini öder ise bu yıllara dönük vergi incelemesi yapılmayacaktı. Öz olarak affedilen vergi yükümlülerinin geçmişte yaptıkları görmezden gelinecekti. Sezer, af adalet duygusunu incitiyor. İktidarın toplumsal barış adına çıkartıldığını savunduğu vergi affı düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda 16 Ocak 2003 tarihinde kabul edilmesinin ardından onay için Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e gönderildi. Ancak Cumhurbaşkanı Sezer yasanın sahte belge kullananların bağışlanmasını öngören hükmünü anayasa ve hukuk devleti ilkelerine aykırı bularak yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade etti. Sezer'in iade gerekçeleri ana hatlarıyla şöyleydi. Yasa ile sahte belge basanlar ve düzenleyenler af kapsamı dışında tutulmakta, buna karşılık bu sahte belgeleri kullananların eylemleri af kapsamına alınmaktadır. Bu durum adalet duygusunu ve toplumsal barışı zedeleyecek niteliktedir. Sahte belgeden asıl çıkar sağlayanlar bu belgeleri kullananlardır. Sahte belge kullananlar bu belgeleri basanlar ya da düzenleyenler gibi topluma karşı suç işlemekte ve vergisel kamu düzenini bozmaktadırlar. Ülkemizde 1980-2000 yıllarında 11 kez af yasası çıkarılması bu kurumu gelenekselleştirmiştir. Bu durum bir yandan vergi suçlarının işlenmesini özendirmekte ve vergi cezalarının caydırıcı etkisini azaltmakta, öte yandan da vergisini zamanında ödeyen yurttaşların adalet duygusunu incitmekte ve güvenini sarsmaktadır. Düzenlemede hiçbir değişiklik yapılmadan meclis tarafından ikinci kez Çankaya Köşkü'ne gönderilince, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yasayı onaylamak dışında bir seçenek kalmamıştı. Yasa 27 Şubat 2003 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. AKP iktidarı yasayı toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak vergi affı olarak yansıtsa da aftan yararlananlar ortaya çıkmaya başladıkça bazı kişi ve kuruluşların nasıl kollandığı anlaşılacaktı. Kurtulması gerekecek kadar geçmişi yok. İktidar vergi affıyla devletin kasasına 10 trilyon liranın üzerinde paranın gireceği konusunda iddialıydı. Devletle barışmak için affedilmek isteyen vergi mükellefleri ortaya çıktıkça işin rengi epeyce değişiyor ve asıl amaç da anlaşılıyordu. Devletle barışmak isteyen şirketler arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketler de vardı. Erdoğan'ın %12'sine sahip olduğu Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İhsan Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi ve İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi bağışlanmak istiyordu. Bu listeye Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan iken kurduğu Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi girememişti. Henüz vergi verecek kadar faaliyeti ve kurtulması gerekecek kadar da bir geçmişi olmamıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın %12'sine sahip olduğu ve bağışlanmak üzere başvuran Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, resmi kayıtlara göre 1999 yılında 74 milyar 375 milyon lira gelir beyan etti. Bu döneme ilişkin şirketin ödemesi gereken vergi 19 milyar lira olarak belirlendi. Vergiye esas alınacak geliri olmadığını bildirmesi nedeniyle 2000 yılına dönük olarak şirkete vergi tahakkuk ettirilmedi. 2001 yılında 850 milyar lira gelir bildiren Emniyet Gıda AŞ, 2002 yılında 1 trilyon 127 milyar lira gelir sağladı. Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketin 2001-2002 yılları için ödemesi gereken toplam vergi 501 milyar lira olarak hesaplandı. Geçmişini emniyete aldı. Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi AKP iktidar döneminde çıkarılan vergi affından yararlanabilmek için 1999 yılına dönük olarak 36 milyar 240 milyon liralık ek gelir bildirdi. Bu gelir arttırımı nedeniyle şirket 9 milyar 60 milyon liralık ek vergi ödemek zorunda kaldı. Emniyet Gıda AŞ 2000 yılında vergi ödemesini gerektirecek kadar gelir elde etmediğini beyan etmişti. Ancak çıkarılan af yasasının ardından 2000 yılı için asgari matrah arttırma düzeyi olan 8 milyar 437 milyon liralık gelir bildirdi. Bunun karşılığında ise devlete 2 milyar 109 milyon lira vergi ödemeyi kabul etmiş oldu. Belge 17. Durumu özetleyecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirket 1999-2000 yılına dönük yaptığı gelir artırımıyla bu dönemlerin denetlenmemesi karşılığında ek vergi ödemeyi kabul ediyordu. AKP Genel Başkanı'nın ortağı olduğu Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ gelir artırımıyla vergi afından yararlanıyor ve şirket kayıtlarının incelenmemesini güvence altına alıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın %12 payının bulunduğu İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited şirketi 1998, 2000 ve 2001 yıllarında vergiye tabi gelirinin olmadığını beyan etti. Yani şirketin vergi ödeyecek kadar kazancı olmamıştı. Şirket 1998 yılı için beyan ettiği 18 milyar 385 milyon liraya ek olarak 6 milyar 27 milyon lira, 18 milyar 200 milyon lira bildirdiği 1999 yılı içinde 6 milyar 750 milyon lira ek gelir bildirdi. Gelirinin olmadığını bildirdiği 2000 yılı için 8 milyar 437 milyon lira, 2001 yılı için ise 11 milyar 250 milyon lira ek gelir beyanında bulundu. Böylece şirketin vergi afından yararlanabilmek için yaptığı gelir artırımları nedeniyle devlete toplam 8 milyar 114 milyon lira vergi ödeyeceğinin güvencesini verdi. Belge 18. Erdoğan'ın şirketi denetlenemeyecek. İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ise 1998 yılına dönük olarak gelirinde 6 milyar 27 milyon liralık arttırıma gitti. Gelir arttırımı nedeniyle şirketin ödeyeceği vergi 1 milyar 506 milyon lira olarak hesaplandı. 1999 yılında 6 milyar 750 milyon liralık gelir arttıran şirket, bunun karşılığında devlete 1 milyar 688 milyon lira ödemeyi taahhüt etti. Daha önce vergiye tabi gelirinin olmadığını bildirdiği 2000 yılı için ise vergi affının çıkarılmasının ardından 8 milyar 437 milyon liralık gelir gösterilmesi dikkat çekti. İhsan Gıda AŞ 2001 yılına dönük denetimden kurtulabilmek için de 11 milyar 250 milyon lira ek gelir gösterdi. Bunun karşılığında şirkete 2 milyar 812 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi. İktidarın toplumsal barışı sağlama iddiasıyla çıkardığı vergi affını sağladığı denetlenmeme olanağından yararlanan başbakanın bu şirketi de diğer şirketleri gibi bir daha geçmişleriyle yüzleşmeyecekti. Şirketlerin ödediği ek vergiler karşılığında eski kayıtlarının üzeri bir daha açılmamak üzere örtülüyordu. Erdoğan yanıltıldı. Sayfa 68. Resmi kayıtlarda şirketlerinin vergi affından yararlandığı açık olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vergi affından yararlanmadığı konusunda ısrarlıydı. Hatta vergi affından yararlanmak için şirketleri başvurmamıştı bile. Belgesi de hazırdı. Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'nden vergi borcu olmadığına ilişkin alınan yazı. Cumhuriyet Gazetesi'nde 2004 yılında konuya ilişkin haberler yayımlanınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Fatih Şahin'in noter aracılığıyla gönderdiği yazı ile haberleri yalanlamak istedi. Şahin açıklamasında haberlerde tamamen gerçek dışı ve dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsiyet haklarını ihlal eden itham ve iddialara yer verildiğini öne sürüyordu. Gerçek dışı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden haber nedeniyle yaptığı 12 Mart 2004 tarihli açıklama şöyleydi. 1. Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanları'nın ekle sunulan yazılarından da anlaşılacağı üzere Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile İhsan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 27 Şubat 2003 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu'nun 2. maddesi kapsamına giren kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığı gibi bu şirketlerin mezkûr madde hükmünden yararlanma talebi de olmamıştır. 2. Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile İhsan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4811 sayılı Vergi Barış Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 27 Şubat 2003 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen herhangi bir vergi borcu bulunmamaktadır ve vergi ile ilgili beyan ve ödevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Anılan şirketlerin 11 Mart 2003 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen herhangi bir vergi borcu bulunmamaktadır. Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'nden verilen belgede özetle Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketlerin Vergi Barışı Kanunu'nun 2. maddesi kapsamına giren kesinleşmiş vergi borcu ve bu madde hükmünden yararlanma isteğiyle vadesi geldiği halde ödenmeyen bir vergi borcu olmadığı anlatılıyordu. Zaten kimse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi borcu olduğu ve bu nedenle vergi affından yararlandığını söylememişti ki. Erdoğan yasanın 7. maddesinden yararlanmıştı. Yani Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketler vergi denetiminden kurtulabilmek için daha önce bildirdikleri gelirlerinde gönüllü artırım yaparak vergi affından yararlanmışlardı. Konuya ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yorum ise şöyle olmuştu. Bir şirket vergi kaçırmazsa niçin vergi denetiminden kurtulmak için daha önce gelir elde etmediği yıllar için gelir elde ettim diye beyanda bulunsun? Sayın Başbakan'ın asıl yanıtlaması gereken soru budur. Kendisini suçlu hissetmeyen pek çok namuslu vergi yükümlüsü vergi affından yararlanmayarak maliyeye şu mesajı vermiştir. Ben vergilerimi düzenli ve zamanında ödüyorum. Vergi affından yararlanmamı gerektirecek bir açığım da yok. Ayrıca maliye isterse defter ve belgelerim de her zaman denetime hazırdır. Bu söylem maalesef Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı için geçerli değildir. Çünkü onun ortağı olduğu şirketler vergi affından yararlanarak denetimden kaçmıştır. Erdoğan devlet kazansın yeter. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması beklenen af yasasındaki matrah arttırımına ilişkin hükümden yararlanıp yararlanmadığıydı. Bu düzenleme gelir arttırımında bulunan mükellefleri vergi incelemesinin dışında tutmayı yasal güvence altına alıyordu. Başbakan Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketler işte bu kapsama giriyordu. Aftan yararlanmadığına ilişkin açıklamasının gerçeği açıklar nitelikli olmadığını anlayan Recep Tayyip Erdoğan, vergi affından yararlanmasının nedenini Kanal D'de yayınlanan 14 Mart 2004 tarihinde Diyarbakır'dan konuk olduğu Teke Tek programında devlete daha çok vergi ödemek olarak açıklayacaktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari faaliyetinin devlet adamlığı ile ne kadar bağdaştığı tartışılırken, başında bulunduğu hükümetin çıkardığı vergi affıyla şirketlerinin geçmişi yasal güvence altına alınıyordu. Şirketlerinden de para kazanamadı. Servetini hiç kimsenin öğrenemediği Recep Tayyip Erdoğan'ın bir türlü vazgeçemediği ticaretteki kazancı ne kadar olabilirdi ki? Ana Muhalefet Partisi CHP Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer, 8 Mart 2004 tarihinde Başbakan'ın ticaretten sağladığı kazancı ve ne kadar vergi ödediğine ilişkin merakını bir soru önergesiyle gidermek istedi. Recep Tayyip Erdoğan adına soru önergesini 28 Mayıs 2004'te Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yanıtladı. Şahin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketlerden elde ettiği bir ücret gelirinin olmadığını ve şirketin kar payı da dağıtmadığını bildirdi. Ücret geliri olmadığı için de vergi ödenmemişti. Oysa Erdoğan'ın ortağı olduğu Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin olağanüstü genel kurulunda şirketin 2001-2002 yılı karından dağıtım yapılması kararlaştırılmıştı. Şirket bu 2 yıllık döneme ilişkin 611 milyar liralık kar dağıtıyordu. Şirketin %12'sine sahip olan Erdoğan'a da bu payı karşılığında 73 milyar 332 milyon lira düşüyordu. Kira geliri de olmayan başbakan neredeyse zararına ticaret yapıyordu. Geçinememek pahasına olsa da. Yalnızca Emniyet Gıda AŞ'nin 2001-2002 dönemindeki karını saymazsak. Sevabına Başbakanlık. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder 22 Şubat 2004 tarihinde Türkiye'yi ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunuyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Alman meslektaşı Gerhard Schröder ile sohbet ederken Almanya Başbakanı'nın aldığı maaşı merak etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı merakını giderebilmek için Alman meslektaşına aldığı maaşı sordu. DB Tercüman 3 Mart 2004 Gerhard Schröder'in yanıtı Erdoğan'ı şaşırtmaya yetti. Almanya Başbakanı 15 bin euro maaş alıyordu. Erdoğan'ınki ise hepi topu 3 bin küsur euro idi. Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı bunun yarısı bile değildi. Başbakanın da dediği gibi düşünün işte. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3000 küsur euro olduğunu belirttiği maaşı ise o dönemde 6 milyar 213 milyon liraya denk düşüyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşıyla karşılaştırdığı Almanya'da kişi başına düşen milli gelir 25.700 Amerikan doları iken Türkiye'de ise kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 3.500 Amerikan dolarıydı. Başbakan maaşına imrendiği meslektaşının yönettiği Almanya'da asgari ücretin 900 euro olduğunu da görmezden geliyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının 6 milyar lirayı aşkın maaşıyla geçinemediği için ticaret yapmak zorunda kaldığını söylediği günlerde, Türk İş Türkiye'de açlık sınırını 474 milyon lira, bir ailenin insan onuruna yakışır biçimde yaşaması için gereken yoksulluk sınırını ise 1 milyar 442 milyon lira olarak hesaplıyordu. Asgari ücret ise günlük 12 milyon lira, aylık 360 milyon liraydı. Bindiği makam arabasından uçağa kadar tüm masrafları devlet tarafından karşılanan başbakan, çocuklarının eğitim masraflarını da bazı işverenler karşılamasına karşın nasıl oluyorsa hala geçinemiyordu. Başbakanın kendi ülkesindeki açlık ve yoksulluğu görmezden gelerek yabancı bir devlet başkanıyla kendi maaşını karşılaştırıp geçinememekten yakınması ise Türkiye için hazin bir manzaraydı. Erdoğan'ı onuruyla yaşatalım önerisi. Başbakan ticari faaliyetlerini sürdürmek zorunda olmasını aldığı aylıkla geçinememesiyle gerekçelendirmeye çalışıyordu. CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 2005 ek bütçe yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında ilginç bir önerge verdi. Kılıçdaroğlu'nun verdiği önergede başbakan maaşıyla ilgili tertibe 3 trilyon liralık ek ödenek aktarılması öneriliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi. Başbakan ticari faaliyetlerini sürdürmek zorunda olmasının gerekçesini aldığı aylıkla geçinemediğini, Alman başbakanının 15 bin euro aylık aldığını, kendi aylığının ise 3 bin euro civarında kaldığını söyleyerek gerekçelendirmektedir. Bu önergenin amacı başbakanın tüm çalışmalarını ülkeye hizmet için ayırmasını sağlamak amacıyla aylığı ortalama 15 bin euroya gelecek şekilde başbakanlık bütçesine ödenek konmasını sağlamaktır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı insan onuruna yakışacak ve aldığı aylıkla başka bir işe gerek duymaksızın yaşayacak ve ülkeye hizmet verebilecektir. Hükümetin ciddiyetsiz bularak katılmadığı önerge, CHP'li komisyon üyelerinin kabul oyuna karşı AKP'lilerin ret oyuyla reddedildi. Milletvekillerinin 3 ayda bir aldıkları ödenek ve yolluklarının tutarı 20 milyar lirayı buluyordu. Milletvekillerinin aylığı yaklaşık 6.6 milyar liraya denk düşüyordu. Başbakan ise milletvekili maaşına ek olarak 220 milyon lira bir ek ödenek daha alıyordu. Ama geçinemiyordu. Erdoğan'a 1 trilyon 200 milyar liralık pay. Ticaret yapmadan başbakanlık maaşıyla geçinemeyeceğinden yakınan Recep Tayyip Erdoğan, o ticari faaliyetleri nedeniyle hep eleştirilerin odağında yer aldı. İktidarının 2,5 yılını geride bıraktığı günlerde Erdoğan sürpriz bir kararla Ülker'e başvurarak distribütörlükten ayrılma istemini iletti. Erdoğan %12'sine kardeşi Mustafa Erdoğan ile eniştesi Ziya İlgen'in de toplam %18'ine sahip oldukları payı elinden çıkartıyordu. Sedat Ergin'in 25 Şubat 2005 tarihli Hürriyet gazetesindeki haberine göre Erdoğan ortağı olduğu Emniyet Gıda, İhsan Gıda ve Yeni Doğan Pazarlama Şirketleri ülkenin Anadolu yakası dağıtımcılığını 3 trilyon liraya devretti. Her 3 şirkette de %12 hissesi olduğundan Erdoğan'ın payına bu satıştan 1.2 trilyon lira düştü. Erdoğanların hisselerini devralan ise ülkenin Trabzon bayisi Ahmet Günaydın idi. Bu satışın ardından gözler Erdoğan'ın hisselerini satın alan iş adamı Ahmet Günaydın'a çevrildi. Erdoğan ile tanışıklığı geçmişe dayanan bir dostluk ilişkisi var mıydı? Günaydın'ın kendi anlatımına göre dost değildiler. Hatta tek kare fotoğrafları dahi yoktu. Erdoğan'ın hisselerini satacağını dostlarından öğrenen Günaydın, ticaret yapmak için hisse almıştı. Satın alınan hisseler siyaset-ticaret tartışmalarının odağındaki Başbakan Erdoğan olunca biraz dikkat çekmişti. Hepsi o. Onun için de bu işin arkasında ne var ne yok diye düşünmeye de gerek yoktu. İlla Erdoğan ile bir bağı araştırılıyor ise o da sahibi olduğu Kuzey TV'de başbakanın çıkıp konuşmasıydı. Dipnot, Hürriyet, 26 Şubat 2005. Ülker, Erdoğan gitti, rahatladık. Recep Tayyip Erdoğan'ın dağıtımcılığı bırakması Ülker grubunu da rahatlatmıştı. Ülker Holding Gıda Grubu Başkanı Metin Yurdagül, Erdoğan'ın bu kararının kendileri için de sürpriz olduğunu açıklarken duydukları kıvancı şöyle dile getirdi. Başbakanla işbirliğimizin sona ermesiyle rahatladık. Hakkımıza çıkan asılsız söylentiler bizi üzüyordu. Başbakanın ortak olduğu şirketlerle distribütörlük bağımız artık kalmadı. Bu söylenti kaynağının ortadan kalkması bizi çok rahatlattı. Çünkü başbakanın ortağıyız diye herkesin gözü üzerimizdeydi. Başarımızı Sayın Başbakan'a bağlıyorlar, yaptıklarımızı görmezden geliyorlardı. Dipnot Hürriyet 19 Şubat 2005. Ülker Holding Gıda Grubu Başkanı Metin Yurdagül Erdoğan'ın böyle bir kararını beklemediklerini de gizlemiyordu. Erdoğan'ın hissesi %3300 değer kazandı. Ticarete başbakan olmadan önce başlayan Erdoğan'ın hisseleri başbakan olduktan sonra ne kadar kazandırmıştı ki? Hatırlayalım, Erdoğan başbakanlık koltuğunda otururken 10 Aralık 2003 tarihinde eski ortaklarıyla birlikte Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ'yi kurmuştu. Yeni şirketin sermayesi ise 100 milyar liraydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketteki payı %12, kardeşi Mustafa Erdoğan ile eniştesi Ziya İlgen'in ise toplam %18 idi. 100 milyar lira sermaye ile kurulan şirketin %12'sine Erdoğan 12 milyar lira ödeyerek ortak olmuştu. Erdoğan'ın distribütörlük hisselerinin devrinden Erdoğan'ın payına 1 trilyon 200 milyar lira düşmüştü. 3 şirkete ait %12'lik hisselerin devredildiği ve ortalama her bir şirketin de değerinin 400 milyar lira olduğu hesaplanırsa, Erdoğan'ın 2003 Aralık ayında 12 milyar lira vererek ortak olduğu Yeni Doğan Gıda AŞ'deki payı 2 Şubat 2005 tarihinde tam %3333 artarak 400 milyar lira olmuştu. Başbakan Erdoğan'ın ortağı olduğu Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinde ise iş yoğunluğu dikkate alınarak 29 Eylül 2004 tarihinde 1 trilyon 150 milyar lira artırım yapıldı. Şirketin olağanüstü genel kurulunda alınan karar uyarınca Erdoğan'ın %12'lik hissesi 180 milyar liraya yükseldi. Bu artış dikkate alındığında ise devir işleminin ardından payına 400 milyar lira da bu şirket nedeniyle düştü. Böylece Erdoğan bu şirketin hisselerinin devrinden 220 milyar lira kazanç elde ediyordu. Erdoğan'ın AKP lideri olarak verdiği mal beyanında Emniyet Gıda'nın değeri 95 milyar, İhsan Gıda'nın değeri ise 25 milyar lira olarak gösteriliyordu. Bu beyanın 10 Eylül 2001'de verildiği dikkate alındığında ise Erdoğan'ın ilk şirketteki payı %32, ikinci şirketteki ise %1500 değer kazanmıştı. Ülker grubu sürekli reklamlarını yapan bir başbakan dağıtımcıyı kaybederken Erdoğan bu satışlardan oldukça karlı çıkmıştı. Tüccarlıktan siyasete dönüş. Yine de Erdoğan'ın içi buruktu. Çünkü tüccar siyasetin tüccarlık bölümünden kendi deyimiyle adeta lanet olsun diyerek vazgeçmişti. Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerini satışının gerekçesi etik olmadığına yönelik eleştiriler değildi elbette. Satış gerekçesini de kendinden dinleyelim. Yasal olarak engel bulunmamasına rağmen etik değil diye tartışma olunca lanet olsun dedim ve hisseyi devrettim. Şu anda maaşlı durumdayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketlerindeki paylarını devriyle eline nakit 1.2 trilyon lira geçmişti. Ne ki bu para servetinin yalnızca bir bölümüydü. Tamamını ise açıklamamakla ısrarlıydı. Muazzam servet haberi yaktı. Ta ki Yeni Şafak gazetesinin 23 Ocak 2006 tarihli sayısında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a atfen bir siyasi parti liderinin bankada milyon YTL'lik muazzam hesabı var manşet haberine kadar. Haberde tarif edilen parti CHP, zengin genel başkan olarak anlatılmaya çalışılan lider ise Deniz Baykal'ıydı. Erdoğan'a servet kıskacı. Ne olduysa AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazetenin bu haberinin ardından oldu. Deniz Baykal haberin çıktığı ilk gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın özel hesaplarını açıklamasını istedi. Önemsiz gibi görünen ama iceberg'in derinliğine işaret edilen bir ayrıntıydı Baykal'ın istediği. Sadece son fotoğrafı istemiyorum. Gençlik fotoğraflarını da istiyorum. Nereden başlayıp nereye nasıl geldi? Kaynakları, belgesiyle. 30 yıl önce neydi, bugün ne? Onu çıkartın. Benimkini de koy. Başbakanınkini de koy. Başkent siyasilerin mal varlığı tartışmasının zemini oluverdi. Deniz Baykal ve diğer siyasi parti liderleri kişisel mal varlıklarını açıklarken herkesin ortak beklentisi AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın da servetini açıklamasıydı. Başbakan Erdoğan'ın serveti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara ve baskılara daha fazla kulak tıkayamayarak servetini açıklamak zorunda kaldı. AKP iktidarı 3 yıl geride bırakırken tüccar siyasetin lideri Erdoğan kişisel mal varlığını 7 Şubat 2006 tarihinde Başbakanlığın resmi sitesine koyduruyordu. Dipnot www.bbm.gov.tr. Şimdi Başbakanlığın resmi internet sitesine yer alan servete o günün değerlemeleriyle bir göz atalım. Taşınmaz mal bilgileri. Arnavutköy Bolluca Köyü 376 metrekare arsa 40.000 YTL. Güneysu Dumankaya Köyü 2000 metrekare arsa 10.000 YTL. Banka ve menkul değerler. Banka hesaplarında 1.361.290 YTL. Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı. Nezdinde 120.000 ABD doları, bankada olmayan varlıklar. Eşine ait taşınır mal bilgileri. 2006 model Volkswagen Passat araba, muhtelif takılar 35.640. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin hazırladığı ve devletin resmi sitesinde yayımlanan mal beyanı bu şekildeydi. Ama nedense Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması kimselere inandırıcı gelmemişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlarken verdiği 15 Nisan 1994 tarihli mal bildirimi dikkate alındığında, Başbakan Erdoğan'ın servetinin toplam değeri 12 yılda 5 milyar 110 milyon liradan 1 trilyon 670 milyar liraya yükselmişti. Dolar bazında hesaplandığında ise 141.160 dolarlık serveti 1 milyon 260 bin dolara çıkıyordu. Oğluna borcunu ödedi. Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak 10 Eylül 2001 tarihinde verdiği mal beyanında oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a 220 bin dolar ve 55 bin mark borcu olduğunu beyan ediyordu. Ancak kamuoyuna açıkladığı mal beyanında oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a borçlu olduğu yönünde bildirimde bulunmadığına göre oğluna borcunu ödemişti. Erdoğan aile içi borç yükünden kurtulmuştu. Babasından 220 bin dolar ve 55 bin markı tahsil eden Ahmet Burak Erdoğan ise babasının izinden giderek ticarete yönelmiş ve iş takibi yapmak yerine bir gemi almıştı. O geminin öyküsünü de ileriki sayfalarda anlatacağız. Bir evi bile yok. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi mal bildirimini dikkatle incelendiğinde ne kendisinin ne de eşi Emine Erdoğan'ın bir evinin bile olmadığı anlaşılıyordu. Başkent günleri öncesinde ve başbakanlık döneminde İstanbul'a gittiğinde kullandığı Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki eviyle Rize'nin Güneysu ilçesindeki villaya mal varlığında yer verilmemişti. Başbakanlık kaynakları gazetecilere Üsküdar'daki evin çok hisseli olduğu ve Erdoğan'ın payının olmadığı, villanın ise annesinin üzerine tapulu olduğu haberini uçuruyorlardı. Emine Erdoğan'a ait Volkswagen Passat marka otomobili daha önceki modellerde 2000 olarak görünürken bu açıklamada otomobilin modelinin 2006'ya yükseldiği anlaşılıyordu. Haram zıkkım olsun. Tayyip Erdoğan'ın servet açıklamasını doyurucu bulmayan CHP lideri Deniz Baykal helal kazanç ve gizli kasa sorgulaması yapıyordu. Servet beyanının doğru olması için servet beyanı yapanın bir gizli kasası olmaması, mal varlığının birilerinin üzerinde bulunmaması... Sen hem kendi hem arkadaşlarının parasını harcadığın zaman o beyannamenin bir anlamı olur mu? Servet beyannamenin üzerine savcı dava açmış, sonra sen iktidar oldun diye o karar Yargıtay'a götürülmemiş. O konuda sağlıklı bir yargı süreci işlememiş. Az veya çok olmasıyla meşgul değiliz ama helal kazanç olsun. Helal kazançsa helal olsun ama helal kazanç değilse haram zıkkım olsun. Tayyip Erdoğan ise başbakanlık internet sitesine koyduğu mal varlığı açıklamasını partisinin grup toplantısında değerlendirirken ''Neyimiz varsa ticaretimizden maaşımızdan son kuruşuna kadar oradadır.'' diyerek açıkladığı mal varlığında her şeyin yazıldığını savunuyordu. Erdoğan gizli saklı mal varlığı kalmadığına inanılmasını bekliyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 80.